Ayrım 10.
London ne yapması gerektiğini sordu Mac'e bakışlarıyla. Mac sessizliğini bozmadı. Haydi London, kızıl dostlarının sana yardım edemeyeceklerini çok iyi biliyorsundur. Kenardaki Jim titriyordu. Gözleri iri iri açılmıştı. Mac London'a bakınca şefin göremediklerini görüyordu. London'ın omuzları genişliyor, iri adeleli boynu omuzları arasına gömülüyor, kolları ağır ağır kalkıyor, gözlerinde tehlikeli bir parıltı beliriyor, önce boynu sonra yanakları kızarıyordu. Mac birden London diye bağırdı. London irkildi, biraz gevşedi. Ben bir çıkış yolu biliyorum London dedi Mac. Bu bey buradayken bir toplantı yapalım. Çocuklara kendilerini satmamız için bize neler vaat edildiğini anlatalım. O 5 dolarlık işi kabul edip etmemeni oylamaya koyalım. Sonra da bu beyefendi linç etmemeleri için kendisini korumaya alalım. Şefin yüzü öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Son teklifim bu diye bağırdı. Ya kabul edersiniz ya da buradan çıkıp gidersiniz. Biz de zaten gidiyordu dedi Mac. Dorgas Vadisi'nden çıkacaksınız. Sizi kovacağız buradan. Bunu yapamayacaksınız. Kalabileceğimiz özel bir toprak parçası bulduk. Mal sahibi bizi oraya davet etti. Yalan. Bana bak bayım dedi Mac. Zaten seni ve koruyucularını buradan sağ salim çıkarmak bizim için epey güç olacak. Durumu daha da kötüleştirme. Nerede kalacakmışsınız peki? Mac bir sandığa ilişti. Sesi buz gibiydi. Bak bayım, Anderson'ın toprağı üzerinde kamp kuracağız. Şimdi siz ilk iş olarak bizi buradan nasıl atacağınızı planlayacaksınız. Tamam, hakkınız bu. Bu kumara oynayacağız. İkinci olarak Anderson'a baskı yapmaya çalışacaksınız. Baksana şu kadarını söyleyeyim. O yere dokunacak ya da Anderson'ın kılına zarar verecek olursanız, bir tek elma ağacına hasar verirseniz... 1000 kişi birden vadiye yayılacak ve hepsinin elinde bir kibrit kutusu olacak. Anlaşıldı mı? Bunu istersen bir tehdit olarak kabul edebilirsin. Anderson'ın çiftliğine el sürerseniz vadideki bütün evleri ve samanlıkları yakacağız. Mac'in öfkeden dolu doluydu gözleri. Sanki ağlayacakmış gibi göğsü inip kalkıyordu. Şef sertçe London'a döndü. Nasıl insanlarla işbirliği yaptığını şimdi anladın mı London? Kundaklamanın cezası kaç yıldan başlar haberin var mıydı? London boğulur gibiydi. Bir an önce buradan defolup gitsen iyi olur bayım. Yoksa elimden bir kaza çıkacak. Hemen git. Mac gönder şunu Allah aşkına. Çıkart şunu buradan. Şef London'ın iri yarı gövdesi önünde gerileyerek eliyle kapının kolunu araştırdı. Öldürme tehdidi dedi boğuk bir sesle. Kapı açılmıştı arkasında. Buna tanığın yok dedi Mac. Dışarıdaki şerif yardımcılarından biri nöbetçilerin arasından içerisini görmeye çalışıyordu. Hepiniz aptalsınız dedi şef. Gerekirse istediğim her şey için bir değil bir düzine tanık bulurum ben. Son sözümü söyledim artık. Gerisi size kalmış bir şey. Nöbetçiler şefin geçmesi için açıldılar. Şerif yardımcıları adamın iki yanına geçtiler. Kalabalıktan çıt çıkmıyordu. Üç kişinin geçmesi için aralarında bir yol açıldı. Sessiz işçiler gözleriyle izliyorlardı geçenleri. Bakışları şaşkın ve öfkeliydi. Üç adam yol kenarındaki büyük arabaya binip gözden kayboldular. Kalabalık ancak ondan sonra London'ın odasının kapısına baktı. London yorgun ve hasta bir halde kapı kenarına yaslanmıştı. Mac kapı önüne çıktı. Kolunu London'ın omuzlarına attı. Sessiz duran adamlardan 40-50 santim kadar yüksekteydiler. Dinleyin arkadaşlar diye bağırdı Mac. Herifler gitmeden size söylemek istemedik. Onları ayaklarınızın altında pestile çevirirsiniz diye korktuk. O herif buraya London'ı sizi satması için kandırmaya gelmiş. London sürekli bir işe kavuşacak, sizin de anınız bellenecekti. Bir homurtu yükseldi kalabalıktan. Mac elini kaldırdı. Öfkelenmenin yeri değil şimdi. Durun bir dakika. Bunu daha sonra hatırlamanız için söyledim. London'ı satın almaya çalıştılar ve başaramadılar. Susun biraz. Buradan çıkmamız gerek. Kalacak bir çiftlik bulduk. Ayrıca çok düzenli olacağız. Bunu ancak böylece kazanabiliriz. Hepimizin emirlere uymamız gerek. Arabası olanlar kadınlarla çocukları ve taşınamayacak eşyaları alacaklar. Diğerleri yürüyecekler. Sakin olun. Hiçbir şey kırmayın şimdilik. Ve hep birlikte kalın. Siz eşyalarınızı toplarken London'da komite üyeleriyle konuşmak istiyor. Mac'in sözleri biter bitmez bir dalgalanma oldu kalabalıkta. Gülerek, bağırarak dönüp durmaya başladı millet. Müthiş çılgınca bir sevince kapılmış gibiydiler. Odalara dalıp eşyalarını çıkardılar, yerlere yığdılar, kapkacak, battaniyeler, giyecek torbaları. Kadınlar çocuk arabalarını çıkardılar. Komiteden 6 kişi kalabalığın arasından kendilerine güçlükle yol açarak London'ın odasına girdiler. Güneş ağaçların üstüne çıkmış, hava ısınmıştı artık. Barakaların ardında eski püskü arabalar patlamalarla çalıştırıldılar. Eşyalar kutulanırken çekiç sesleri duyuluyordu. Ortalıkta hummalı bir çalışma başlamıştı. Herkes koşuşturup duruyor, fikirler bağıra çağıra söyleniyor, kararlar verilip bozuluyordu. London komite üyelerini içeri alıp gürültüye karşı kapıyı örttü. Gelenler suskun, ağırbaşlı, ciddi ve önemliydiler. Kutulara oturmuşlar, elleriyle dizlerini kavrayıp duvara bakıyorlardı. London, izin verirsen bir iki şey söylemek istiyorum dedi Mac. Elbette. Durumu ele almak gibi bir niyetim yok beyler dedi Mac. Ancak bu konuda deneyimliyimdir. Daha önce de bu olayları yaşadım ben. O yüzden işlerin nerede kötüye gideceğini ve böyle bir durumda ne yapıp bunu atlatacağımızı anlatmak istiyorum. Anlat bakalım ahbap, dinliyoruz dedi biri. Pekala, şimdi epey körükledik ateşi. Irgatlarla çalışmanın güç yanlarından biri de budur. Bir an bir brev fırçası gibi dumanları tüter, bir an sonra orospu yüreği gibi buz kesilirler. Biz buharı önleyip soğuğu ısıtacağız. Bir fikrim var benim. Sizler bunu iyice düşünün. Sonra belki bu konuda herkesin oyunu alabilirsiniz. Çoğu grevin yarıda kalmasının nedeni disiplinsizliktir. Herkesi mangalar halinde bölsek ve her mangayı bir lider seçsek, lider de mangasından sorumlu olsa, o zaman gruplar halinde çalışabiliriz. Adamlardan biri, bu insanların çoğu askerlik yapmışlardır, böyle şeylerden hoşlanmazlar dedi. O zaman hoşlanmamışlardı kuşkusuz, başka biri adına savaşıyorlardı çünkü. Subaylar kendilerine sorulmadan başlarına geçirilmişti. Ama subaylarını kendileri seçerler ve kendileri için çarpışırlarsa durum değişik olur. Bu insanların çoğu subaylardan hoşlanmazlar. Bunun başka yolu yok. Disiplin olmazsa hiçbir şey yapamayız. Manga liderinden hoşlanmazsa oy birliğiyle onu görevinden alıp bir başkasını seçer. Bu onları tatmin edecektir. Ondan sonra 100 kişinin başına bir kişi geçmeli, hepsinin başında da bir başkan olmalı. Bunu bir düşünün baylar. 2 saate kadar büyük toplantı yapılacak. O zamana kadar bir plan hazırlamamız gerekiyor. London kafasının dazlak yerini kaşıdı. Bence olmayacak bir şey değil. Deacon'ı görünce konuşurum bunu. Pekala dedi Mac. Şimdi harekete geçelim artık. Jim, sen benim yanımdan ayrılma. Bana da bir iş ver diye yalvardı Jim. Olmaz, sen yanımdan ayrılma. Sana ihtiyacım olabilir. Anderson'ın 5 dönümlük toprağı 3 yandan büyük elma ağaçlarıyla çevriliydi. 4. yanında ise dar ve tozlu bir kır yolu vardı. İşçiler güle oynaya, bağırışa çağırışa geldiklerinde kendileri için bir ön hazırlığın yapılmış olduğunu gördüler. Yumuşak toprağa çakılan kazıklar kampın sokaklarını işaret ediyordu. Kasaba yoluna paralel 5 sokak vardı ve her sokağın ucuna birer helal çukuru kazılmıştı. Kampın kurulması başlamadan genel bir toplantı yapıldı. Deacon başkan seçildi, komitesi onaylandı. İşçiler mangaların kurulmasını heyecanla karşıladılar. Daha henüz işe koyulmuşlardı ki 5 motosikletli polis gelip motosikletlerini kasaba yoluna park ettiler. Araçlarına yaslanıp çalışmaları izlemeye başladılar. Çadırlar kuruluyor, tenteler geriliyordu. Üzgün bakışlı Dr. Burton her yerdeydi. Yol üzerinde en az 100 otomobil burunları yola gelmek üzere park edilmişti. Döşemeleri paramparça hurdafortlar, burunları paslı, boyasız, çamurlukları sökülmüş Dodge ve Chevrolet'ler. Çalışırken makineli tüfek gibi ses çıkaran Hunter'lar. Hepsi emekli askerler toplantısındaymış gibi dimdik duruyorlardı. Arabaların bir ucunda Deacon'ın temiz, yeni ve parlak Chevrolet kamyonu vardı. Arabaların içinde bir tek o iyi durumdaydı. Kamp içinde komite üyeleriyle birlikte oradan oraya giden Deacon kamyonunu hiç gözden kaybetmezdi. Konuşurken ya da dinlerken soğuk, gizli bakışları hep parlak yeşil kamyona kayardı. Kül rengi eski çadırlar kurulurken Burton hepsinin bezlerinin sabunlu suyla silinmesi gerektiğinde ısrar etti. Deacon'ın kamyonu Anderson'ın deposundan fıçı fıçı su taşıdı, kadınlar çadırları eski süpürgeleriyle yıkadılar. Anderson 5 dönüm toprağının kamp yerine dönüşmesini endişeli gözlerle gelip izledi bir süre. Öğle olduğunda kamp yeri hazırdı. 900 kişi hemen meyve bahçesine dalıp elmaları tencerelerine, şapkalarına, torbalarına doldurmaya başladılar. Herkese yetecek kadar merdiven yoktu. İşçiler ağaçlara tutuna tutuna tırmanıyorlardı. Akşam olduğunda elmalar toplanmış, kutular doldurulmuş ve Anderson'ın samanlığına yığılmıştı. Dick çok hızlı çalışmıştı. Bir çocuk yollayıp kasabaya bir kamyon ve birkaç kişi gönderilmesini istemişti. Kamyon kampa döndüğünde içi şemsiye çadırlar, 2 kişilik çadırlar, 10 kişilik asker çadırlarıyla doluydu. Ayrıca 2 çuval yulaf, torba torba un, kutu kutu konserve, patates, soğan ve bir de kesilmiş bir sığır vardı. Yeni çadırlarda sokaklar boyunca kuruldu hemen. Doktor Burton yemek pişirme işlerine de bakıyordu. Kamyonlar kasaba çöplüğüne gidip 3 tane paslı yemek ocağıyla döndüler. Ocakların üstlerine tenekeler kesilip yerleştirildi. Aşçılar kararlaştırıldı, leğenler suyla dolduruldu. Sığır parçalandı, içine soğan ve patates katılıp kaynatıldı. Kova kova fasulye haşlandı sonra. Elma toplama işi bitip de erkekler bahçeden döndüklerinde leğen leğen yahniyi hazır buldular. Yere oturup teneke kutularla maşrapalarla yemeğe koyuldular. Karanlık basınca motosikletli polislerin yerini silahlı 5 şerif yardımcısı almıştı. Bunlar yol boyunca bir süre asker adımlarıyla yürüdüler ama sonunda yolun kıyısına oturup kampı seyre koyuldular. Kampta pek az ışık vardı. Şurada burada bir çadır fenerle aydınlatılıyordu. Yakılan küçük ateşler gölgeler oluşturmuşlardı. Birinci sokağın sonunda parlak yeşil kamyonun arkasında Deacon'ın ortadan brandayla ayrılmış iki odalı büyük çadırı kuruluydu. Portatif masası ve iskemleleri odalardan birine yerleştirilmişti. Yere bir bez serilmiş, orta direğe de bir gaz lambası asılmıştı. Deacon iyi bir yaşam sürüyor, lüks denecek biçimde yola çıkıyordu. Kötü alışkanlıkları yoktu. Kendisini ve karısını kazandığı her kuruş geçimine, kamyonuna ve yeni kamp eşyalarına harcanırdı. Hava kararınca London, Mac ve Jim çadıra girdiler. Deacon'ın yanında asık suratlı bir İrlandalı olan Burke ile birbirlerine pek benzeyen kısa boylu iki İtalyan vardı. Bayan Deacon öteki bölmeye çekilmişti. Lüks lambasının beyaz ışığında Deacon'ın sarı saçları arasından güneşten yanmış kafa derisi görünüyordu. Gizemli bakışlarıyla gözlerini çevresinde dolaştırıp duruyordu. Selam çocuklar, oturun bakalım. London tek iskemleye oturdu. Mac ile Jim de çöktüler. Mac Durham tütünü dolu kesesini çıkartıp bir sigara sardı. İşler iyi gidiyor sanırım dedi. Deacon adama kaçamak bir bakışla baktı. Sonra gözlerini çevirdi. Evet, öyle görünüyor. Polisleri pek çabuk getirdiler dedi Burke. Bir ikisinin hesabını görmek isterdim doğrusu. Deacon sakin bir sesle azarladı adamı. Zorunlu kalmadıkça polislere el sürmek yok. Şimdilik bir şey yapmıyorlar. Mangalar ne durumda diye sordu Mac. İyi. Hepsi şeflerini seçtiler. Bazıları seçtikleri şefleri atıp yenilerini bile seçtiler. Şey, bu Doktor Burton çok esaslı bir insanmış yahu. Öyledir, iyi adamdır. Şu anda nerelerde acaba? Mangalardan biri ona göz kulak olsun. Grev başlayınca onu buradan kaçırmaya çalışacaklardır. Onu çıkardıktan sonra da kamu sağlığına zararlı diye bizi atıverirler. Deacon Burke'e döndü. Bunu hemen hallet olmaz mı Burke? Doktora göz kulak olması için esaslı bir grup ayarla. Herkes seviyor onu. Burke dışarı çıktı. Mac, bana söylediklerini ona da söyle dedi London. Çocuklar bunu bir piknik falan gibi görüyorlar Deacon. Yarın piknik sona erecek, eğlence başlayacak. Grev kurucular mı? Evet, bir tren dolusu. Kasabada bir adamım var. Benim için telgrafhaneye gider gelir. Bu akşam bir tel aldım. Bugün kentten bir tren dolusu grev kurucu yola çıkıyormuş. Sabaha burada olurlar. Öyleyse o treni karşılayıp yeni gelenlerle bir konuşmamız gerekecek dedi Deacon. Meyve bahçelerine dağılmadan bir yararı olabilir. Ben de o fikirdeyim. Durum açık açık anlatıldığında hepsinin görevcilerden yana geçtiğini görmüşümdür. Biz de anlatırız öyleyse. Bakın dedi Mac, polisler bize engel olmaya çalışacaklar. Onun için bizimkileri gün ışımadan ağaçlar arasından kaçırsak da polislere boş kampı bekletsek. Deacon'ın buz gibi bakışları birden parıldadı. Bu bir işe yarar mı dersiniz ha arkadaşlar? Hepsi sevinçle güldüler. Pekala, gidip adamlara durumu anlatın dedi Deacon. Bir dakika Deacon diye atıldı Mac. Çocuklara bu gece söylersen işin gizliliği kalmaz. Ne demek istiyorsun? Kampta casus olabileceğini hiç düşünmüyorsun değil mi? En azından 5 tane olduğuna bahse girerim. Birkaç kuruş karşılığında bunu yapacaklar vardır. Kötü ama her zaman böyledir bu. Yola çıkmaya hazır olana kadar hiçbir şey söyleme onlara. Arkadaşlara güvenmeyelim ha? Bu kumara oynamak istersen sana engel olamam. Ama polislerin de bizimle trene geleceklerinden de hiç kuşkum yok. Siz ne diyorsunuz diye sordu Deacon. Kısa boylu İtalyanlardan biri bence haklı dedi. Pekala, demek kampın kurulması için burada bir grup bırakmalıyız. En azından 100 kişi dedi Mac. Kampı boş bırakırsak o saatte yakacaklarından hiç kuşkun olmasın. Çocuklar Anderson'ın elmalarını çabucak toplayıverdiler. Şu anda yandaki bahçede 200-300 kişi hala çalışıyor dedi Deacon. Anderson düşündüğünden daha fazla ürün elde edecek. Şimdi bir karışıklık çıkarmazlar umarım dedi Mac. Sonra yeteri kadar olacak zaten. Kaç grev kurucu geldiğini öğrenebildin mi? Yarın gelecekler 4-500 kişi. Daha sonra sayıları artar sanırım. Bizimkileri ceplerini taşla doldurmalarını söylemeyi unutma. Söylerim. Burke içeri girdi. Doktor o büyük askeri çadırlardan birinde yatacak. Yanında 10 kişi olacak. Doktor şimdi nerede diye sordu Mac. Birinde mantar hastalığı buldu. Sobanın başında onu tedaviye çalışıyor. Tam o anda dışarıdan sesler yükseldi. Öfkeli bir ses bağırmaya başladı. 6 adam koşa koşa çıktılar dışarı. Gürültü kampın yola bakan tarafında duran bir gruptan geliyordu. Deacon hemen aralarına girdi. Ne oluyor burada? Öfkeli ses, ben söyleyeyim dedi. Adamların taş atmaya başladılar. Son kez söylüyorum, bir daha taş atarlarsa biz de ateş edeceğiz. Hem de hedef gözetmeksizin. Mac yanı başında duran Jim'e döndü. Keşke ateşe başlasalar diye mırıldandı. Pis bir şey olmazsa bu adamlar kısa zamanda çözülürler. Kendilerini pek keyifli hissediyorlar. Böyle giderse birbirleriyle kavgaya bile başlayabilirler. London öfkeyle daldı kalabalığın arasına. Çekilin bakalım diye bağırdı. Çocuk oyunlarına başvurmayacak kadar işimiz var zaten. Haydi hepiniz yerlerinize bakayım. London'ın otoriter tavrı adamları istemeye istemeye gerilemeye zorladı. Şerif yardımcısı ya onları disiplin altında tutarsın ya da biz bunu silahlarımızla yaparız dedi. Deacon buz gibi bir sesle uzun etmeyin yatın uyuyun artık dedi. Mac yine fısıldadı. Polislerin de ödüleri patlıyor. O yüzden tehlikeliler zaten. Ürkmüş çıngıraklı yılanlar gibi. Önlerine geleni ateş edebilirler. Kalabalık dağılmıştı. Herkes ağır ağır çadırına dönüyordu. Gel bir doktora bakalım Jim dedi Mac. Doktor Burton'ı bir sandığın üstüne oturmuş birinin kolunu sararken buldular. Bir gaz lambası zayıf sarı bir ışık veriyordu çalıştığı yere. Doktor sargıyı plasterle tutturdu. İşte oldu. Bir daha yaranı böyle azdırma. Yoksa kolunu kaybetmen işten bile değildir. Teşekkür ederim doktor dedi adam gömleğinin kolunu indirerek yürüdü gitti. Selam Mac, selam Jim. Bitti sanırım. Mantar hastalığı olan o muydu? Hayır, küçük bir kesik ve iltihaplanma. Kesiklere özen göstermeyi öğrenemeyecek bunlar. Doktor bir çiçek hastalığı teşhis edip karantina koğuşu kurabilse yeryüzünde ondan mutlusu olamaz dedi Mac. Şimdi ne yapacaksın doktor? Üzgün kahverengi gözler yorgun bakışlarını Mac'e çevirdi. İşim bitti sanırım. Gidip helalların dediğim gibi ilaçlanıp ilaçlanmadığına bakacağım. İlaçlanmış gibi kokuyorlar. Neden biraz uyumuyorsun doktor? Dün gece hiç uyumadın. Yorgunum ama uykum yok. Bir saattir işim bitince bir elma ağacının dibine gidip de otursam diye düşünüyordum. Yanında arkadaş olmasının sence sakıncası var mı? Aksine gelseniz sevinirim. Burton kalktı. Dur ellerimi yıkayayım. Ellerini bir tencere sıcak suyun içinde yeşil sabunla iyice ovuşturdu, duruladı. Yürüyelim haydi. Üçü çadırlı sokaklardan karanlık elmalığa doğru yürüdüler. Sürülmüş toprağın küçük kesekleri ayaklarının altında eziliyordu. Burton yorgun bir sesle, Mac benim için bir bilmecesin sen dedi. Kimin yanındaysan hemen onun gibi konuşmaya başlıyorsun. London ile Deacon'la birlikteyken onlar gibi konuşuyorsun. Sen bir aktörsün. Hiç de değil. Konuşmanın kendine göre bir havası vardır. Ben bunu içimde hissediyorum ve doğal olarak öyle konuşuyorum. Yoksa ille de şöyle ya da böyle konuşmaya çabalamıyorum. Elimde değil bu. Doktor bilirsin, insanlar kendileri gibi konuşmayanlara kuşkuyla bakarlar. Bir insana anlamadığı bir sözcüğü kullanarak hakaret edebilirsin. Belki kalkıp sana bir söz söylemez ama anlamadığı sözcükleri kullanıyorsun diye nefret eder senden. Senin için söz konusu değil bu. Sen onlardan başka olarak kabul edilirsin. Öyle olmasaydın sana güvenemezlerdi. Dallarının kemerler oluşturduğu ağaçların arasına girdiler. Dallar ve yapraklar gökyüzünün daha iyice kararmamış ışığı altında kapkaraydılar. Kampın uğultuları da işitilmiyordu artık. Tepelerinde yırtıcı sesler çıkaran bir baykuş adamları ürküttü. Bu baykuştur Jim dedi Mac. Fare avlıyor. Sonra Burton'a döndü. Jim kırsal bölgede pek bulunmamış. Bizim bildiklerimiz onun için yepyeni şeyler. Şuraya oturalım hele. Mac ile doktor yere oturup yaşlı bir elma ağacının gövdesine dayandılar. Jim bacaklarını kavuşturup karşılarına çöktü. Gece sessizdi. Başları üstündeki kapkara yapraklarda hiçbir kıpırtı yoktu. Sanki gece kendilerini dinliyormuş gibi alçak sesle söze başladı Mac. Sen benim için bir sırsın doktor. Ben mi? Sır mı? Evet. Sen partili bile değilsin ama yine de hep bizim için çalışıyorsun. Karşılığındaysa hiçbir şey almıyorsun. Senin bizim yaptıklarımıza inanıp inanmadığını bilemiyorum. Hiçbir şey söylemezsin. Yalnızca çalışırsın. Daha önce de seninle birlikte oldum. Davamıza inandığını hiç sanmıyorum. Doktor Burton sessizce güldü. Bunu söylemek güç. Sana düşüncelerimi açabilirim ama bunlardan hoşlanmayabilirsin. Hatta hiç hoşlanmayacağından eminim. Duyalım hele. Benim davaya inanmadığımı söylüyorsun. Bu aya inanmamak gibi bir söz. Daha önce de komünler vardı. Bundan sonra da olacak ama sizlerde bir inanç var. Bir şeyi oturttunuz mu işiniz bitecek sanıyorsunuz. Hiçbir şey sona ermez Mac. Bir fikri yarın uygulamaya koysan bunun hemen bir değişime girdiğini göreceksin. Bir komün kur, o da aynı değişimi gösterecektir. O zaman davanın doğruluğuna inanmıyorsun öyle mi? Burton içini çekti. Gördün mü? Yine o kayaya çarptık işte. Bu yüzden çok konuşmayı sevmem. Dinle beni Mac. Benim duygularım kınanamaz demek istemiyorum ama onlar da benim sahip olduğum şeyler. Ben tabloyu mümkün olduğu kadar tam olarak görmek isterim. İyi ya da kötü gözlüğü takıp görüş alanımı sınırlamak istemem. Bir şeyi iyi olarak nitelesem onu inceleme hakkını kaybederim. Çünkü kötü bir yanı da olabilir, anlıyor musun? Ben bir şeyin tümünü görebilmek isterim. Mac ateşli bir sesle, ya toplumsal adaletsizlik dedi, kâr düzeni, bunların kötü olduğunu söylemek zorundasın. Doktor Burton başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Mac, fizyolojik adaletsizliğe, tetanosun adaletsizliğine, frenginin adaletsizliğine, dizanterinin gangster yöntemlerine bak. Benim alanım bu. Devrim ve sosyalizm toplumsal adaletsizliği düzeltecektir. Evet, dezenfektanlar ve koruyucu hekimlikte diğerlerini. Bunlar değişik şeyler ama. Birini insanlar yapıyor, diğerini mikroplar. Ben arada pek bir fark göremiyorum Mac. Allah kahretsin doktor, tetanos her yerde var. Frangi'ye Park Avenue'de rastlayabilirsin. Eğer bizimle birlikte değilsen neden yanımızdan ayrılmıyorsun? Görmek istiyorum dedi Burton. Parmağını kestiğinde mikroplar yaraya girer. Parmağın şişer ve iltihaplanır. O şişme vücudunun karşı koyması acıda savaşıdır. Hangisinin kazanacağını bilemezsin ama yara ilk savaş alanıdır. Hücreler ilk çarpışmayı kaybederlerse mikroplar istilaya geçerler ve savaş koluna doğru yayılır. Mac, bu küçük grevlerde iltihaplanma gibidir. Adamların içine bir şey girdi. Hafif bir ateş başladı ve lenfatik hücreler yedek kuvvet gönderiyorlar. Ben görmek istediğim için yaralı olan yere gidiyorum. Bu grev bir yara mı sence? Evet. Grup halindeki insanlar hep iltihap kaparlar. Bu da kötü bir şey gibi geliyor bana. Görmek istiyorum Mac. Bu grup halinde yaşayan insanları gözlemek istiyorum. Bunlar tek tek insanlara hiç benzemeyen yeni birer varlık gibi geliyor bana. Grup içinde yaşayan bir insan artık kendisi değildir. Organizmada bir hücredir. Nasıl vücudundaki hücreler sana benzemezse o da gruba benzemez. Ben grubu incelemek, neye benzediğini anlamak istiyorum. Halk kitleleri çılgındır, ne yapacağı bilinmez denir. Neden insanlar halk kitlelerine insan olarak bakmazlar da halk kitlesi olarak bakarlar?